Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bir mülakatı paylaşacağız. Daha önceki sayılarda da bu mülakatın 1 ve 2. bölümlerini sizinle paylaşmıştık. Merhum Mahmut Durusoy Hoca'nın kızlarıyla yapılan mülakatın 3. bölümünü paylaşacağız. Şehit olmak için şehit gibi yaşamak gerekiyor başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat Halime Demireşik imzasıyla. Biz babamıza, "Baba, biz senin ve Osman hocamızın sohbetlerinde büyüdük ama zaman çok bozuldu. Biz çocuklarımızı bu zamanda nasıl salih olarak yetiştireceğiz?" diye sorduğumuzda, "Kızım, zamanlarının mürşidi kamilleri kimlerse, o sohbetlerden ayrılmazlarsa, sizler de evlerinize, sohbet meclislerinize devam ederek örnek olursanız, salih ve saliha olarak yetişirler." Sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i ve sahabe efendilerimizi anlatan kitaplarla üstadlarımızın kitaplarından okursanız onlardan feyiz alırlar. Seher ve sohbet kalplere yerleşirse huzur olur diye cevap vermişti. Babamız Mahmut Durusoy öyle bir babaydı ki dünyaya onun kadar kıymetli başka bir baba gelir mi bilemiyorum. En büyük özelliği çok merhametli ve şefkatliydi. Biz evli evlatları bile onu bir gün görmesek ikinci gün mutlaka ziyaret ederdik. Kendisini çok özlerdik. Çocuklarımız nazarından istifade etsin, dualarıyla büyüsün isterdik. Sofraya oturunca bile konuştuğu her cümle bir sohbet konusuydu. Hiç boş, gereksiz konular açmaz, açılmasına da müsaade etmezdi. Teheccüd ibadetine çok ehemmiyet verirdi. Bizi de bu hususta teşvik ederdi. Gece 2'de kalkar, sabah namazına kadar ibadet ve tefsir çalışmalarıyla meşgul olurdu. Sabah namazı için evden çıkar, namazdan sonra haftada 3 gün ihvana tefsir dersleri yapar, sonrasında çorba ikram edilir, oradan insanlar evine veya işine giderdi. Evde yüksek sesle Kur'an okurdu, ezan vakti gelince evde ezan okurdu. Eğer evde namaz kılınacaksa mutlaka ailece, cemaatle namaz kılardı. Babam hep aynı yerde namaz kılardı. Şehit olduğu yerde, o namaz kıldığı yerdi. Yatsı namazını evde kıldıktan sonra hemen olduğumuz yerde halka olurduk. Babam Hatmi Hace'nin kısaltılmış versiyonu gibi bize zikir yaptırır, ondan sonra istirahate geçerdik. Çok kitap okur, kendini yetiştirmek için gayret ederdi. Biz üniversiteye hazırlanırken hepimizin Allah yolunda hizmet etmemizi istediğini ve Allah'ı ve Resulünü iyi tanıyıp kulluk etmemizi istediğini söylemiş, bunun için ilahiyata yönlendirmişti. Depremde şehit olan kardeşleriniz Rana ve Şeyma'yı da yad edelim mi biraz? Kardeşim Rana 22 yaşındaydı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiydi. İstanbul Lalezar yurdunda kalıyordu. Çok özel bir kişiliği vardı. Hayata ve insanlara karşı her zaman pozitifti. Hiç kimse de olumsuz bir özellik görmez, herkesin olumlu özelliğine odaklanırdı. Ta çocukluğundan beri içimizde farklıydı. Çocukluğunda herkes ona dua ettirirdi. Duası makbul, nazlı bir kuldu. Tek biz değil, aile dışındakiler de onun bu manevi yönünü bilir, kendisinden dua isterlerdi. Henüz 7-8 yaşlarındayken Osman hocamız buraya gelmişti. Şehbal Kültür Merkezimizin açılışını yapmıştı. O esnada hocamız Rana'yı gördü. "Bu kızımız büyüyünce İstanbul'a bize gönderin," demişlerdi. Babam da Rana liseyi bitirince ilk defa yaz kursu için zarafet kursuna göndermişti. Daha sonra İstanbul'da üniversiteyi kazanınca Lalezar'da kalmaya başladı. Yine Osman hocamızın sohbetlerindeydi yani. O üzülse de, hasta olsa da yüzünden anlaşılmazdı. Çünkü sürekli mütebessimdi. En belirgin huyu da babam gibi çok cömert olmasıydı. Erkek kardeşim bir gün, "Rana, sen insanların hiç mi kötülüğünü görmüyorsun? Hiç mi yüksek sesin çıkmaz, hiç mi kimseye kırılmazsın?" demişti. Hiç kimsenin dedikodusunu yapmazdı. Biz arkadaşlarının ona nasıl davrandığını ilkokuldan beri hiç bilmeyiz, hiç anlatmazdı. Sadece kendi haliyle meşgul olurdu. Ancak cihat ruhu da vardı. Henüz 6. sınıfa giderken o zamanlar okula başörtülü giden tek kızlardık biz. Bir öğretmeni derste Rana başörtülü olduğu için önce başörtüye sonra da Allah'a, Kur'an'a hakaret etmiş, Rana da kalkmış ona cevap vermiş. Öğretmen onu sınıftan atmış. O da hemen idareye gidip öğretmenin Allah'a ve dinimize hakaret ettiğini şikayet etmiş. Dilekçe vermiş, hakkını aramış. Arkadaşlarını çocuk sohbet gruplarımıza davet ederdi. Bunları yaptığında 11-12 yaşlarındaydı. Kardeşim Şeyma da çocukları çok sever, onlarla ilgilenirdi. Bütün yeğenlerine kimi çok seviyorsunuz desek Şeyma teyzemizi derlerdi. Çok merhametliydi. Din kültürü öğretmeniydi. Onun da en bariz özelliği cömert olmasıydı. Maaşının 2/3'ünü öğrencileri için harcardı. Bir köy okulunda öğretmendi. Kış gelince kendi maaşından öğrencilerine mont ayakkabı alırdı. Her kandilde mutlaka bütün okula ya pasta veya baklava dağıtırdı. Öğrencilerine namaz şuuru kazandırmak için çok gayret gösterirdi. Namaz çeteleleri hazırlardı. Birçok öğrencisi aileleri dinden uzak olmalarına rağmen namaza başladığı tesettüre girdi. Hatta öğrencileri başörtülerinin modelini aynı kardeşim gibi yapıyorlarmış. Onlar tesettüre girince ilk başörtülerini hediye olarak kardeşim alırdı. Erkek öğrencilerini de ihmal etmezdi. Kur'an'a geçen her erkek öğrenciye kaliteli bir futbol topu alırdı. Erkek öğrenciler o topu alabilmek için kısa zamanda Kur'an'a geçerlerdi. Daha sonra da çok gayret ederlerdi. Derse girdiği öğrencilerinin tamamı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmişti. Kız öğrencilere taç alırdı. Bir öğrenci için tören yapar, ikram alır, 100 kişilik okulu davet ederdi. Bütün masrafı da kendi karşılardı. Kandil gecelerinin evvelinden başlardı etkinliklere, salavat yarışmaları yapar, çok güzel panolar hazırlardı. Kandil günü okulda dersi olmasa bile bu etkinlikler için mutlaka okula gider, kandil gecelerinin ihyası için gayret ederdi. Hatta bir mevlid kandilinde salavat-ı şerife yarışması yapmış, çocuğun biri bir günde 10.000 salavat-ı şerife çekmiş. O gün Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmüş bu çocuk. Uyanınca hemen Şeyma'yı arayıp, "Öğretmenim size çok teşekkür ederim. Ben peygamberimizi bu salavatlar hürmetine gördüm." demişti. Vefat edince velileri çok üzüldü. O kadar çok kişi aradı ki. Birçok velisi öğrencilerinin ailelerine telkinleriyle namaza başladıklarını söylemişlerdi. Onun hizmet ettiği okul Hatay'ın Ücra köyüydü. Birçok çocuk doğru dürüst aile sevgisi alamamıştı. O çocuklar kardeşimde anne sevgisi bulurlardı. Ailemizde bir kardeşim kreşte çalışıyor, Şeyma ve diğer kız kardeşim de ortaokulda öğretmendi. Bense lisede öğretmenim. Şeyma mezun ettiği öğrencileri bana gönderirdi. Ben ilgilenmeye devam ederdim. Şeyma o öğrencileri İmam Hatip'e yönlendirirdi. Bana da sık sık onlar hakkında malumat verirdi. "Aman abla, bu öğrencilerime sahip çık, bozulmasınlar," derdi. Buradan son olarak okuyucularımıza bir mesaj iletmek ister misiniz? Babam depremden evvel yapı denetimi firmalarını eve getirip binanın kontrolünü yaptırmıştı. Bizim bina çok sağlam. Babamların komşularının binalarıysa çok çürük çıkmıştı. İşin ilginç yanı o çürük binalar depremde sapasağlam ayaktaydı. Sağlam denilen babamların binasıysa enkaz. Yani bazen tedbirlerde bir şey ifade etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın takdirinin önüne geçilmiyor. Gördük ki hayat çok kısa. Biz zannederdik ki annem babam 70-80 yaşlarına kadar yaşar. Çünkü sülalemiz çok uzun yaşardı. Ama öyle olmadı. Bir anda sülalemizden 17 kişi şehit oldu. En küçüğü 7 yaşındaydı. Çoğu da gençti. Şimdi bizi bu hayatta tek teselli eden sohbetlerimiz, seherlerimiz ve Allah yolunda hizmet etmek olacak. Çünkü babam bize Allah yolunda hizmet hususunda çok güzel örnek oldu. Gece yarılarına kadar sohbetler yapar, gençlerle özel ilgilenirdi. Eve gelirdi, bize de Allah dostlarının hayatını okur, bazen de kaside söylerdi. Allah yolunda hiç yorulmazdı. Anneme, babama ve kardeşlerime olan hasretimiz her geçen gün daha da büyüyor. Bayramlarda daha çok hissettik yokluklarını. Fakat Rabbimizden gelene de razıyız. Tek bizim değil, bütün ihvanın boynu büküldü. Hepimiz öksüz, yetim kaldık. Biz depremin ilk günü ihvan vakfa toplanınca şöyle dedik. Babam yaşasa şimdi ne yapardı? İhvana hizmet ederdi. Hemen kazanları yakalım, herkese çorba pişirelim. Depoya bir indik, babam bir yıllık erzak depolamış. Hemen WhatsApp'tan ihvana yazdık. Çorbamız, suyumuz var. Herkes vakfa gelsin, mağdur olmayın. Hatay'da depremin ilk günlerinde su ve yiyecek bulamayanlar olmuş. Ama ihvanımız ne açlık ne de susuzluk çekti. Elhamdülillah. Vakfa gelen herkes, ihvan olmayanlar bile mağdur olmadı. Allah'ın izniyle. İşte salihler topluluğuyla beraber olmanın bu dünyada bile bereketi böyle. Babam ihvanını, ümmeti Muhammed'i çok severdi. Onların dertleriyle dertlenirdi. O deprem günlerinde de onun misyonunu biz yüklendik. Biz babamın ihvanı olan muhabbetini görünce üstadımızın muhabbet ve hizmet heyecanını, hakeza Peygamber Efendimizin ümmetine olan merhametini tahayyül bile edemiyoruz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan merhametini bir düşünelim. Aman kardeşlerim, sohbet halkalarından kopmayalım. Bir de Allah devletimize zeval vermesin. Hiç vakit kaybetmeden oraya geldiler. Asker, polis hep sokaktaydı. Hastaneler, çevre illerden gelen doktor, hemşire, hatta iyi sağlık müdürleriyle doluydu. Mutlaka eksiklikler olmuştur ama gayret ve hizmet çoktu. Allah bütün milletimizden ve devletimizden razı olsun. Şebnem Dergisi olarak bizi kırmayıp bu hassas zamanlarda röportaj davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar başınız sağ olsun. Rabbimiz Mahmut Durusoy hocamızın, hanımının ve kızlarının, ayrıca depremde vefat eden bütün kardeşlerimizin şehadet makamını âli eylesin. Kalanlara da sabrı cemil ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, merhum Mahmut Durusoy hocanın kızlarıyla gerçekleştirilen mülakatın 3. ve son bölümünü paylaştık sizinle. Şehit olmak için şehit gibi yaşamak gerekiyor başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Halime Demireşik imzasıyla yayınlandı Şemnem Dergisi'nin Ekim 2023 sayısında son bölümü. Birlikteliğimize devam edelim. Sıradaki istasyon kendim olsun başlığını taşıyor Büşra Ümmühan imzalı aktaracağımız bu yazı. Adetler, gelenek ve görenekler, el alem ne der cümleleri, aile baskıları, medya sansürleri, toplum dayatmaları, lüzumsuz ses ve afişler, zorunlu eğitim müfredatı. Psikolojik duraklarını geçtiysek artık kendime gelmek istiyorum. Bu cümleyi söyler söylemez Şeyh Galip Çık'a geliyor meşhur ve dillerde çokça mezkur şiirinin cümlesiyle. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Sonra defalarca okumuş olduğum bu şiiri farklı bir elekten geçirip ulûm-i âlemi fethedersem onun özüne de ulaşmış olurum diyen keşif ehline ait bir edayla belli belirsiz bir ümide kapılıyor cismim. Nihayetinde bu böyle olmaz düşüncesinde karar kılıyor. Zübde-i aleme ulaşacak bir harita çizmek için erenlere danışarak küçük bir eksik listesi hazırlıyorum. İnsanı yaratanından ziyade kim bilebilir? Kur'an'ı defalarca oku ki her okuyuşta yeni bir hakikati seyre dalsın dimağın. Derinleştikçe kimseye duvağını açmayan nazlı bir gelin gibi sana özel sırlar sunsun. Okudukça kelamın en güzelini, o okusun içindeki seni, sen dinle. dinledikçe kavuş özüne, sarıl hasret gider bunca yıldır uzak kaldığın kendinle. Bir yolu tamamlamanın, menzile ulaşmanın en kolay usulü daha önce o yoldan gitmiş olanların ayak izlerini takip etmektir. Azim ve sebat isteyen bu yolculuk tekinsiz bir mecra değil. Giderken eli boş olup dönüşte kucaklarında okyanuslar taşıyanların mekanı. Kucağına okyanusları sığdırıp insanlığı o suyla gasp edebileceğine inananların. Kucağında o suyu taşıyan bir rehber bulup sıkı sıkı yapış eteklerine. Musalla taşına yatmaya talibim, nefsimi toprağa gömüp hu diyen kalbimle kendi sırrıma erme ilmine talibim de ona. Sonra yeni baharla uyanan filizler gibi yeşermesini seyreyle ruhunun. Kur'an-ı Kerim'de 137 ayeti kerimede sena ile anılan tefekkür faaliyetinin yeri bu sülükte sana Hazreti Musa için Hızır gibidir. Kavmi Hazreti Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğini hayranlıkla izlerken o kendisinden daha alim bir zat arayışına çıktı. Kendisinde eksik bulduğu yönünü Hızır'da tamamlamak için uzun bir yola revan oldu. Öyle ki durup dinlenmeyeceğim, ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim dedi. Tefekkür de sadece bir düşünme faaliyeti değil, uzunca bir ilim-irfan yolunun neticesinde bize kendi sır ve hikmetlerini açan Hızır gibidir. Kendi kalıbımız kadar nasipleniriz tefekkürümüzden, tefekkürümüz kadar nasipleniriz kendi cevherimizden. Arapça kökenli bu kelime, cesse fiilinin tefale babının mastarıdır. Casus kelimesi de bu kökten türemiştir. Herhangi bir şeyin iç yüzünü, gizli tarafını, kusurunu araştırma merakı anlamına gelir. Merak etmeden, sorular sormadan kendimizi tanımamız, hiç ayak basılmamış bir toprak parçasını hayalen tasvir etmekten farksız olur. Sosyal medyayla hayatlarımızın ortasına fener dikmiş olan tecessüs duygusunu terbiye edip faydalı meraklar haline getirmek, bu sülükte temel gıda vazifesiyle sizi ayakta tutacaktır. Yaratılışı, suyu, toprağı, ruhu, öteki alemi, tarihi, edebiyatı sahiplensin merakımız. Sadece çamın, gülün, eryuvan ya da menekşenin edebiyatını değil de eskiden gölgesinde mahkemeler kurulduğu için bir adının da mahkeme ağacı olduğu, Avrupa'da bazı ülkelerde kutsal kabul edilen, kokusu, gölgesi ve görünümüyle ilham veren ıhlamur ağacının yürek şeklinde açan yapraklarındaki esrarı seyret. Kurak ve kötü topraklarda olgunlaşıp en sağlam keresteleri insanın faydasına sunan gürgenle tanışırken, zor şartlar içinde hayata tutunan insanların ne kadar sağlam bünyelere sahip olduklarını, çevreleri için nasıl faydalı olduklarını müşahede ve mukayese et. Bişnev, dinle diyen Mesnevi'nin ilk emrini duy. Çevrende gizli, aşikar, hareket ve zikir halinde olan atomları dinle. Bütünden parçaya giderek hüküm çıkarma ilmi olan talili kainatın her zerresinde uygulayarak tabiatın içinde uyanan insanı, aklını, kalbini, ruhunu, özünü, kısacası kendini bul. Ey beyninin içindeki her hücreyle, kalbinin içindeki damarlarla, biyolojinin açıkladığından çok daha fazlası olan insan. Kendinle ve yaratıcınla tanışmak için hiçbir an geç değil. Yeter ki her an etrafında yayılan bişnev fısıltılarını duy ve yola revan olmak için Bismillah de. Büşra Ümmühan imzalı, sıradaki istasyon kendim olsun başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Merve Güleç'in kaleme aldığı İslam'ın Güzide Hanımları 19 Malhun Hatun başlıklı yazıyı aktaracağız. Müzik İsmi Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun ve Malhun Hatun olarak geçmektedir. İlk Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşazade, Mal Hatun'un babasının Şeyh Edebali olduğunu bildirmiştir. Mal Hatun, Osman Gazi'nin hanımı, Orhan Gazi'nin validesidir. Şeyh Edebali Hazretleri'nin terbiyesinde yetişen Mal Hatun, mükemmel bir eğitim almıştır. Edebi, ahlakı, güzelliği ve meziyetleriyle herkesin takdirini kazanmıştır. Babasından aldığı nasihat üzerine ilim adamlarına hürmet göstermeyi kendine şiar edinen Osman Gazi, Şeyh Edebali'ye muhabbet besler, onun dergahına uğrayıp onu ziyaret eder ve misafir olarak yanında kalırdı. Bu ziyaretlerden birinde Mal Hatun'u görüp beğenen ve onunla evlenmeyi arzu eden Osman Gazi, talebini babası Ertuğrul Gazi vasıtasıyla Şeyh Edebali'ye bildirmiş fakat "Şimdi zamanı değil" şeklinde olumsuz bir cevapla karşılaşmıştır. Bir süre sonra Osman Gazi bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin koynundan bir nur çıktığını, o nurun kendi koynuna girdiğini, daha sonra yanlarında çıkan bir ağacın giderek büyüdüğünü ve yeşilliği ve güzelliğinin yanı sıra yeryüzünü gölgeleyecek kadar dallarının uzadığını, bu gölgelikte insanların barındığını görmüştü. Sabah olunca rüyasını tabir ettirmek için Şeyh Edebali Hazretlerine gitmiş, gördüklerini bir bir anlatmıştı. Şeyh Edebali rüyayı, "Kızım Mal Hatun sana eş olacak. Bu evlilikten meydana gelen evladına ve sana Hak Teâlâ saltanat verecek. Bütün dünya kuracağınız devletin himayesinde olacak ve uzun yıllar bu devlet payidar olacak" şeklinde tabir etmiştir. Edebali'nin de rızasıyla çok geçmeden Mal Hatun'la evlenen Osman Gazi'nin bu evlilikten Alaaddin ve Orhan isimlerinde şehzadeleri dünyaya gelmiştir. Osman Gazi, cihat ve siyaset meydanlarında Büyük Cihan Devleti'nin temellerini atarken, Mal Hatun da bir taraftan Gazi eşine gerektiği üzere hizmette bulunmuş, bir taraftan da bu yeni devletin yiğit ve fedakar kızlarını Kanaviçe gibi nakış nakış işlemiştir. Osman Gazi ile 40 seneyi aşan mutlu bir evlilik süren Mal Hatun, hem kendi evlatlarına ve torunlarına hem de kayı obasının evlatlarına İslam dininin esaslarını ve Türk törelerinin gerektirdiklerini öğretmiş, ileride yüklenecekleri devlet hizmetine hazırlamak üzere onları ilme, irfana, hizmete ve cihada teşvik etmiştir. Muhterem pederi Şeyh Edebali'nin vefatından bir ay sonra Mal Hatun da vefat etmiş, babasının tekkesinin yanında kendisi için yapılan türbeye defnedilmiştir. Rivayete göre Osman Gazi önce Şeyh Edebali'nin cenaze namazını kıldırmış, bir ay sonra da eşinin cenaze namazına katılmıştır. 3 ay kadar sonra da Osman Gazi vefat etmiş ve Bursa'ya defnedilmiştir. Mal Hatun evladı Orhan Gazi'nin saltanatını görememiştir. Bütün dünyaya iman ve hidayet ulaştıran, insanlığa adalet tevzi eden, Müslümanların bayraktarı, kimsesiz ve fakirlerin sığınağı, cihan şumul Osmanlı Devleti'nin temellerini atan, İslam medeniyetinin yetiştirdiği güzide hanımlardan Mal Hatun'un mekanının cennet, makamının âli olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Bizzat yahut evlatları vasıtasıyla kurmuş oldukları bütün hayır müesseseleri kendilerine kıyamete kadar devam eden bir sadakayı cariye kapısı olsun. Amin. Merve Güleç'in kaleme aldığı İslam'ın Güzide Hanımları 19 Malhun Hatun başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı, geceniz hayır olsun, hoşça kalın.